Ayrım 25.
Hacı kendini sadece tek bir duyguya kaptırıverdiği bu anında Reis Bey ile aralarında olan düşünce ayrılığını aklına bile getirmeden o eski saygıyla ''Nasıl sakin olurum Reis Bey? Haksızsam sen söyle. Koca Müftü Efendi'yi astıktan sonra seni, beni, çoluğumuzu, çocuğumuzu neye asmasınlar? Ellerini bir tutan mı var? Assınlar beni de şimdiden.'' Yalvarır gibi konuşuyordu. Sonra yeniden dikeldi. ''Haksızsam söyle Reis Bey.'' Reis Bey hep o dost gülümseyişiyle fısıldadı. ''Haksızsın hacım, hem de çok haksız. Sen de onlardansın öyle ya.'' Reis Bey hafifçe hırçınlaştı. ''Ben kimseden değilim, olmadım da şimdiye kadar. Ben hakkın, hukukun, milletin kölesiyim, bunu iyi bil.'' ''Öyle de neye bana haksızsın dersin, asın işte beni de olsun bitsin bu iş.'' Reis Bey omuzlarından bastırarak onu iskemleye oturttu. İkisi de gözlerini kırpmadan birbirlerine bakıyorlardı. 5-10 saniye böyle geçti. Reis Bey birdenbire, ''Ne dersen de seni asmayacaklar.'' dedi. ''Neden?'' Hacı bunu aklı almıyormuş gibi sordu. Bu saf şaşkınlık da Reis Bey'i güldürdü. ''Çünkü asamazlar, asamazlar da ondan hacım. Sen idamlık bir suç işledin mi?'' ''Yoo, öyleyse nasıl asarlar? Bunlar adam kasabı mı? Sen yol kesip ev basıp cana veya ırza mı kıydın? Sen adam silahlandırıp derebeylik kurmaya mı kalktın? Sen çete kurup düşmanla çarpışan askerlerimizi arkadan mı vurdun? Cevap versene, yaptın mı bunları?'' Hacı kekeledi. ''Yo, öyleyse seni neden assınlar, nasıl asabilirler? Seni asmaya kalksalar karşılarında beni bulurlar. Öyle bir şeye yeltendiler mi duraklamaz bağırırsın. Önce beni assın diye. Ama bu lafı söylemeye senin hakkın yok. Çünkü Müftü Efendi sen değil, sen de ben değilsin. Şunu da kafana koy. O dediğim suçların tekine yeltenirsen dar ağacından seni kimse kurtaramaz. Hadi şimdi evine git ve sakin ol.'' Kel Hacı toparlandı ve başı önde eğik bir yürüyüşle merdiveni inmeye başladı. Reis Bey'in işareti üzerine Demirci Sabri Usta ile İmam Haşim Efendi de onun peşi sıra çıktılar. Akşam ezanı okunuyordu. Ortalık iyice kararmış, meydan boşalmıştı. Salon yandaki odanın penceresi hala açık durduğu halde adam akıllı sıcaktı. Belediye reisi büyük sobaya kendi eliyle ikide bir koca koca kütükler atıyordu. Yüzbaşı Nazım Hamdi'ye, "Yüzbaşım," dedi, "bir zahmet yemek ve koğuş işiyle uğraşıver. Nöbet ve devriye kararlaştırdığımız gibi düzenlenir. Ağalar siz de buyurun evlerinize. Yarın yine görüşürüz." Yüzbaşı Hamdi'nin arkasından ötekiler de çıktılar. Salonda yalnız Reis Bey, Ali Emmi, belediye reisi ve Yüzbaşı Nazım kalmıştı. Merdiven başında 2, alt katta 8, kapının önünde de 4 nöbetçi vardı. Binanın köşesindeki kantar dairesiyle çarşı hamamının yanındaki kahveye birer takım yerleştirildi. Kasabaya giren yollar da tutulmuştu. Ayrıca sokaklarda devriyeler geziyordu. Belediye reisinin hazırlattığı yemek Yüzbaşı Hamdi döndükten sonra yendi. Ali Emmi'yi evine 3 silahlı götürdü. Reis Bey orada yatacaktı. Çünkü konuşulacak çok şey vardı. Yatsıyı bir saat geçe meydanda bir çalışma başladı. Sehpalar kuruluyordu. Bu iş bittikten sonra lüksü söndürdüler. Uykuları topu topu 3 saat kadar sürdü. Giyinip dışarı çıktıkları zaman ortalık daha zifiri karanlıktı ve görülmemiş bir ayaz vardı. Karanlık kirli gri bir renge dönerken başta müftü asılacakları getirdiler. Kara Ali hala söğüp sayıyor, pehlivan hafif sarsılışlarla boyuna gülüyor, müftü ise uyur gibi yürüyordu. İp boyunlarına geçerken çırpınan, debelenen sadece Kara Ali oldu. Artık sövmüyor, yalnız boşu boşuna kurtulmaya çalışıyordu. Pehlivana gelince onun sırıtışı iskemleye çıkarken kaybolmuştu. Adam artık ağlıyordu. Hiç direnmedi, yalnız ancak işitilebilen bir sesle ''Benim gibi arslan'' dedi. Fakat arkasını getiremedi, sustu. Müftü ise ''Kader böyleymiş'' dedi. Sakindi. Kendine hakimdi. Ölümden asla korkmadım. Fakat böyle olsun istemezdim diye devam etti. Kimseden davacı değilim. Çoluğuma çocuğuma dokunmadınızsa hakkım helal olsun. Hacı Yunus'a benden rica ediniz. Çocuklarımı o yetiştirsin. Hakkı olan helal etsin. Müftü Efendi bir yolculuğa çıkar gibiydi. Aralarında en kolay can veren de o oldu. Pehlivan ile Kara Ali çok çırpındılar ipte. Kuvvacılar ertesi günü ve geceyi de Akşehir'de geçirdiler. Bu arada Yakasaray'dan haber geldi. Yaralılardan ikisi kurtarılamamıştı. Mülazım Niyazi'nin durumu ağırdı. Fakat doktor atlattı diyordu. Yalnız yüzü berbat olmuş. Yüzbaşı Nazım ile Hamdi haberciyi büyük bir üzüntüyle dinlediler. İkisine de bir teselli gibi gelen şey Niyazi'nin ölümü atlatmasıydı. İkisi de onu o arslan gibi o yakışıklı haliyle hatırlıyor, yüzünün ne hal aldığını kestiremiyorlardı. Onlara bu yara en çoğundan Çolak Salih'in yüzündekine benzer bir şey olacakmış gibi geliyordu. Hatta Hamdi içindeki acıya rağmen Niyazi'nin kurtuluşundan duyduğu ferahlıkla yanlarındaki Salih'e ''Ulan Çolak'' dedi, ''harp bitinceye kadar hepimiz de sana benzeyeceğiz.'' Mülazım'ın halini görmüş olan Salih bu söze acı bir gülümseyişten başka cevap vermedi. Kuvvacılar Akşehir'de kaldıkları iki gün içinde çeşitli tabakalardan bir sürü insanı gerek açıktan açığa olsun gerek adamları vasıtasıyla üstü kapalı olsun sorguya çektiler, konuşturdular. Fakat İstanbullu hoca hakkında hiçbir bilgi edinemediler. Tam sır verircesine konuşanlar bile hocanın Yakasaray köyüne Çakır Saraylı'nın yanına gittiğini söylemekten başka bir şey diyemediler. Ondan ötesini gerçekten de kimse bilmiyordu. Yüzbaşı Nazım hocanın eviyle de haberleşmediğine inandı. İdamların üzerinde durulacak bir tepki doğurmadığını görmüşlerdi. Kuvaya karşı olanlar bile yalnız Müftü Efendi'ye acımaktan başka bir şey yapmamışlardı. Halk kimin kuvvetli, azimli ve haklı olduğunu topyekün anlamış görünüyordu. Buna aykırı anlayışa kayabilecekler belki de hala vardı. Fakat bu tereddüt ne bir sözcüğü ne de yeter cesareti bulabilecekti. Onlar için en ileri nokta üçer beşer toplanıp dedikodu ile ferahlamaya çalışmaktan öte gidemezdi. Kasabanın durumu ortaya çıkınca Yüzbaşı Nazım ertesi sabah harekete karar verdi. 40-50 kişi bırakır gideriz. Fakat hocayı ne yapacağız? Hoca için ne yapılabileceğini kimse bilmiyordu. Elde en ufak bir iz yoktu. Yüzbaşı Hamdi pala bıyıklarını kaşıya kaşıya, ''Bana sorarsanız'' dedi, ''hoca İstanbul'un yolunu çoktan tutmuştur.'' Bu fikir hepsini de aklına geleni söylemeye sürükledi. Ali emmi yok diye itiraz etti. Ona göre hoca sağlam adamdı. Genç karısı ile yüzünü bile görmediği oğlunu bırakıp gitmezdi. Evi onu eninde sonunda çekecekti. Bunun üzerine Yüzbaşı Nazım, o halde dedi, evini devamlı bir tarassut altında tutarız. Ali emmi bozuldu. O tahmini bu iş için söylememişti. Ne olursa olsun hocaya karşı saygı duyuyor, hatta onu benimsiyordu. Hocaya bir yaban hayvanıymış gibi tuzak kurulmasına içi razı değildi. Ses etmeyip başını eğdi. Aynı duyguya tuhaf bir şekilde reis bey de kapılmıştı. Tuzak hayali onun gözlerinde de canlandı. Hoca duyduğu özdeyişin ateşine dayanamayıp ölüm tehlikesini göze alacak ve binbir güçlükle gencecik karısına, burnunda tüten çocuğuna 50 adım kadar yaklaştığı sırada ya vurulacak ya da kıskıvrak yakalanacak. Sürüklene sürüklene belediye meydanına getirilecekti. İçi bu hayalle cızladı. Fakat o da aleyhimi gibi başını eğmekten başka şey yapamadı. Kapının dibinde diz çökmüş oturan Salih, cin gibi çıpıl çıpıl gözleriyle herkese bir bir bakarak ne duyup ne düşündüklerini anlamaya çalışıyordu. Kendilerinin belli bir fikri yoktu. Hoca için şunu veya bunu yapmalı diyemiyordu. Ortaya çıkan hava ne olursa olsun ona uyacaktı. Ama hangi davranışın uygun olduğu belli değildi. Reis beyin de Ali Emmi'nin de yüzbaşının sözünden üzüldüklerini sezmişti. Öyleyse ne duymalıydı kendisi? Yüzbaşı Nazım'ı gördüğü bütün zabitlerden daha çok sayıyor, beğeniyordu. Ama reis beyle Ali Emmi'ye karşı bir başka sevgisi, daha başka türlü bir saygısı vardı. Birdenbire karar verdi ve önce dizlerinin üzerinde bir sağa bir sola sallandı. Sonra da özür diler gibi öksürerek, ''Yüzbaşım dedi, müsaade varsa hocayı ben arayayım.'' Yüzbaşı ona nasıl der gibi baktı. Salih de cesaretle konuştu. ''Biz birimiz kör, birimiz sol kolundan, birimiz de sağ kolundan sakat üç kişiyiz, bunu bilin. Bizi asker yerine komadığınızı da bilin. İzin ver bu işi üçümüz yapalım.'' ''Nasıl ama?'' Kör, çolak, az mı iş becerdik? Demem o değil, Salih oğlum, nasıl yapacaksınız, bildiğin bir şey mi var? Yo, emmi, Ali emmi dedi de uyandım. Hoca bu civarda bir yere gidemez. Ya bir dağ salköye sığındı ya da bir inesindi. Ararız biz, aklım iyice kesiyor, buluruz da. Buldun diyelim, bulunca ne yapacaksın? Ne buyurursan. Tut getir desem, getiririz. Adamları varmış, olsun. Olsun olur mu hiç, tepeler sizi be. Yüzbaşı dudaklarını kemirmeye başlamıştı. Bir düşündüğü vardı galiba, nitekim. Dur ama dedi, silahlı milahlı gitmezseniz olur. Bize yerini bildirin yeter, doğru değil mi? Ortaya sormuştu reis bey, muvafık dedi. Deneyelim diye kabul etti, yalnız aleyhim mi? Bu karda kıyamette diye vazgeçirmeyi denedi. Bir vakitler tiksindiği Salih'i belki de bu yüzden oğul gibi sever olmuştu. Başına bir şey gelsin istemiyordu. Fakat Salih tez elden önledi. Askerliğin yazı kışı mı olurmuş? Hay Ali emmi sen de. Hem bizde Arabistan'ın çok ısçağı var daha. Ali emmi ters ters baktı. O da işi hepten şakaya bozuverdi. Sen bizi eskerden sayman ya neyse. Yüzbaşı pek de bel bağlamadığını belli eden bir sesle oldu deneyelim bakalım bir dedi. Salih ne olur ne olmaz gibilerden hemen doğruldu ve helallaşmaya başladı. Önce Ali emminin sonra reis beyin onun arkasından da sırayla yüzbaşı Nazım ile Hamdi'nin ellerini öptü ve odadan çıktı. Ava giden avlanır. Ali Çavuş yine üçünüz bir araya geldiniz ulen diye bağırdı. Üçünüz bir araya geldiniz mi hani yok mu ya? Kendimi hastane koğuşunda sanıyorum. Salih pek çok işittiği bu laflara her zamanki cevabını verdi. Var mısın sen Ali Çavuş yumurtaya tabanca sıkmacasına? Var mısın he? Varım dede, 100 dirhem helvanı daha yiyivereyim. Yiyivereyim derken önden biri noksan fakat hepsi de pırıl pırıl dişlerini iştahlı bir sırıtışla gösteriyordu. Zevzek sende. İyi ki bir tabanca sıkmasını öğrenmiş. Yalnız içimi kararttığınıza yanmam, bir de fitne kaynatırsınız bir araya gelince. Parlağın hanındaki koğuşu dolduranlar pek keyiflenmişlerdi. Ali Çavuş'la Çolak Salih yarı şaka yarı ciddi bir kapıştılar mı cümbüşün sonu gelmezdi. Çoğunun kendinden yana olduğunu ve laf beklediğini pek iyi bilen Salih sırıta sırıta boyuna tekrarlayıp duruyordu. Var mısın sen, var mısın? 100 dirhem ak elvasına var mısın? Çavuş yanlarına gelmişti. Püf, ayaklarında leş gibi kokar. Yıkaman mı lan sen hiç ayaklarını? Laf olsun diye söylüyordu Salih. O koğuşun kendi kokusu çavuşum. Benim ayaklarım mis gibi kokar. Kokla istersen. Çek ülen namussuz. Kahkahalar top gibi patlıyordu. Baktı olacak gibi değil. Çavuş da çavuşluğunu hatırlattı. Etraf yatıştı. Gidiyormuşsun ha? Salih keyifliydi. Öyle oldu. Nereye? Kısmet ne gösterirse. Benden de saklıyorsun ha, alacağın olsun. Nasıl olsa bir elime düşen sen, tilkinin dönüp dolaşıp. Salih onun sözünü kesti. Ülen önce bir helallaşır da ondan sonra içini boşaltır insan. Bir de çavuş olacaksın. Demeyeceksin mi sen nereye gideceğinizi? Demeyeceğim işte. Ben bilmiyorum sanki. Biliyorsun da ne soran? Çavuş birdenbire sesini daha da alçalttı ve Salih'e doğru iyice eğilerek fısıldadı. İyi dinlelen çolak, namusuna havale ederin senin. Bunca hak hukuk var aramızda. Hoca efendiyi bulur da bir şey yaparsan hakkımı vallahi da billahi da helal etmem. Salih dondu kaldı. Ali Çavuş ise sözünü bitirir bitirmez ayağa kalkmış odayı teftişe başlamıştı. Çıkarken, yarın sabah bit mayenesi var. Kimde bir tek bulursam yemin olsun atarım ağzına dedi. Salih kendine gelmişti ardından bağırdı. Meraklanma çavuş bizimkiler hep çift gezer. Şaka, zevzeklik, çocuk oyunları. Ama Salih üzgündü, hep üzgündü, her zaman üzgündü. Çolak olduğu için onu asker yerine koymuyorlardı. Bu da onun çok ağırına gidiyordu. Çeteler bir bir ortadan kalkmaktaydı. Bu ilerledikçe de Salih kendini biraz daha kıyıya itilmiş duyuyordu. Halbuki onun bir tek isteği vardı, Niko'nun karşısına çıkmak. Yerini yolunu bilmediği Karadeniz kıyıları burnunda bir sıla özdeyişi gibi tütüyordu. Pontos mu Pontus mu ne karın ağrısı ise bu lanetleme hayalin peşine düşüp devlet hakkını, çocukluk arkadaşlığının, hemşehriliğin tuz ekmek hakkını çiğneyen Niko'larla hesaplaşmak istiyor, bunun için yanıp tutuşuyordu. Bunun için şafaklardan önce dağlara çıkıp sol elini sağ ellerden usta yapmaya çalışmış. Bunun için bunca günahın, bunca hayasızlığın dağlar gibi yükünü üstünden atmaya, adam olmaya, adam olmanın mesuliyetlerini kabule razı olmuştu. Buna erişemezse o geçmişin çirkefleri ve bu yarım yamalak bedenle bu insanlığı, bu güzel duyguları nasıl bağdaştırabilir, bu cehennem azabından nasıl kurtulabilirdi? Üstelik şimdi önünde bir de İstanbullu hoca davası vardı. Salih, hocayı kıstırıp gebertilecek bir kötü mahluk sayamıyordu. Bilgisine saygısından, genç karısı ile kundaktaki çocuğuna acımasından mı, değil bilgiye, kişiliğe hüküm verecek durumda olmadığını, acıma hakkına sahip bulunamadığını pek iyi bilirdi. Ama reis bey ile Ali Emme'nin hocanın öldürülmesini istemediklerini anlamıştı. Bu da ona yeterdi. İşte Ali Çavuş da bunu istiyordu. Birdenbire alnı kırışı verdi. Salih bu Ali Çavuş onların hoca efendinin peşine düşeceklerini nereden biliyordu? Sonra acaba Ali Çavuş tek miydi, onun gibi düşünen başkaları da olamaz mıydı? Ali Çavuş'un haline bakılırsa hoca efendi yakınlarda bir yerde olmalıydı. Çavuş belki de onun nerede olduğunu biliyordu. Fırlayıp kalktı, hanın kahvesine geçti. Çavuş, bir ıhlamur ısmarla da seninle kesişelim. Ne haber lan çolak, senin topal eşeği mi satacaksın, neye kesişecekmişiz? Zevzekliği bırak Çavuş, ciddi derim, sen bana hoca efendinin yerini de, ben de sana söz vereyim bir şeycik yapmayacağız diye, oldu mu? Ali Çavuş bozulmuş, hiçbir şey söylemeden Salih'e bakıyordu. Nihayet, nereden çıkardın lan yerini bildiğimi? Çıkarırım ben. Madem o kadar ferasetin var, bul var kendin. Ihlamuru ısmarlaman mı sen? Hadi ben ısmarlayayım. Mahmut emmi bize iki ıhlamur. Bak Ali Çavuş, ben eninde sonunda bulacağım onu. İslam'a eziyet haram. Bu karda kışta bizi dağ tepe dolandırma. Ali Çavuş güldü. Şeytan azapta gerek. İslam'mış. Hangi cumayı kaçırmadın lan pis çolak? Hem ben sana söz desen de demesen de hoca efendiye bir şey yapaman. Yapman ki. Salih horozlandı. Derisini bile yüzerim valla. Sus ülen sümüklü, sen de boş yere yemin edip durma. Neye yapamazmışım? He, neye yapamazmışım bakalım. Ali Çavuş yere bakarak imanla fısıldadı. Hoca efendi çok büyük adam da ondan. Salih diyecek laf bulamadı. Ihlamurları gelmişti. Yudumlamaya başladılar. Şimdi konu ikisi için de dokunulmaz bir önem kazanmış gibiydi. Salih acele acele içtiği ıhlamurun son yudumunu da aldıktan sonra ayağa kalktı. Hakkını helal et Ali Çavuş. Ne hakkım var ki? Hem 5 güne varmaz kavuşuruz. Öyle deme, kuş kurt var, eşkıya var, don var, ayaz var. Köy köy sürtecek gayri bir kör, bir topal, bir de çolak. Hadi sizi hüda korusun, eyvallah. Salih, dur hele, hoca efendi kara ağaçtaymış. Hani belden geçen yol var ya, onun yalvaça ayrıldığı yere varmadan bir han var. Handan bir kurşun atımı aşağı in. İşte oradaki yürük damlarında. Ellerinden öptüğümü söyle, unutma. O beni tanır, hadi yolunuz açık olsun. 3. Bölüm Baharda Güller Açar. 1920 baharı muhteşem bir Mart sabahında Sultan Dağları'nın sınır çizdiği Batı Anadolu'ya kan ve barut kokularıyla geliverdi. Yine de sırtlar yemyeşildi. Toprak kokusu yine de gönül alıyordu ve doruklardaki karlar yine de sarışın fısıltılarla insanın içine zevk veriyordu, ılıklık veriyordu. Bu Mart sonunda bir türkü gibi dağı taşı saran baharın derinliği, diriliği ve üretme gücü bütün Anadolu ruhlarını da sarmış gibiydi. Payitahta düşman askeri girmişmiş. Yunan ordusu insanlığın eşini görmediği bir zulüm fırtınası gibi içerilere kadar dayanmışmış. Aynı büyük ve asil devletin nimetleriyle beslenen Rumlar, Ermeniler arkadan vurup dururlarmış. Bahar öyle bir geliş geldi ki, bütün bu kahredici mışmışların üstünden sanki bir kör oğlu, bir genç Osmanlı arası esiverdi. Sanki bütün bu mışmışlar Ocak ayının donları, fırtınaları gibi çözülüp silinip gitti. Sanki her şey yeniden başlıyordu, tıpkı 1071'deki gibi, tıpkı 1299'daki gibi. Sanki Anadolu kocaman bir kovandı da oğul vermeye hazırlanıyordu. Ölen arılar dışarı atılacak, bölümler temizlenecek, çiçek tarlalarına doğru, O yaratıcı, o biriktirici, o eşsiz uçuşların şevki başlayacaktı. Kısacası sallantılar, kararsızlıklar, bozgun tohumları ve ürkeklikler eriyip gitmiş, ufuk aydınlanmış, ruh doğmuştu. Ruh o yaratıcı ruh. Bir millet şaşkınlığını silkip atmış, durumu hükme bağlamıştı. Fire elbette verilecekti ve veriliyordu. Sarsıntı, fireler elbette sarsıntılara sebep olacaktı ve oluyordu. Anlaşmazlıklar, bir mesele etrafında yüz binlerce insan toplantısında anlaşmazlıklar çıkmasın mümkün müydü? Elbette anlaşmazlıklar çıkacaktı ve çeşit çeşit hem de birbirinden çetin anlaşmazlıklar vardı. Fakat Kurtuluş Cephesi'nin ruhu gün gibi belirmiş, beyni bir makine gibi işlemeye, yürürlüğe yiğit azmi tempo tutmaya başlamıştı. Yeni damat Ferit Paşa kabinesini artık İngiliz kurmayları çalıştırıyor ama silahlı saldırışlar gibi politik manevralarda bir karış ilerleyemiyordu. Halife ordusu adını alan topluluğun Gey ve Boğazı'na yaptığı saldırış gibi Huruç Ales Sultan fetvası da sonuç vermemişti. Yunanlıların ordusunun istedikleri ülkedeki ilerleyişleri, zulüm ve vahşet bakımından ne kadar ağır bassa da umulduğu kadar hızlı ve başarılı olamıyordu. Her bölgenin Kuvayi Milliye müfrezesi varlığının beş misli iş görmekteydi. Beride Nizamiye müfrezelerinin sayısı artıyor, savaş tarihinin altın ordularından biri daha doğuyordu. Buna paralel olarak Ankara'da kurulacak bir millet meclisi için hazırlıklar başlamış, statüko tespit edilmişti. Seçime daha ay vardı fakat livalar adaylarını şimdiden ayırmıştı. Bu da elden gelen titizlikle yapılmış, meclise yıpratıcı, hatta faydasız kimselerin sızmamasına çalışılmıştı. Başarı tam sayılmazdı fakat propagandacılardan çok halkın iyi niyeti ve uyanıklığı mümkün olanın üstünde sayılabilecek bir netice sağladı. Bu arada Kuvayi Milliye propagandacıları Akşehir'den Ali Emmi'nin seçilmesini istiyorlardı. Bu düşünce kendisine açıldığı gün Ali Emmi önce şaşırdı, sonra da üzüldü. Bunu da açıkça söylemeden yapamadı. Kusura bakma binbaşım ya, olacak iş değil bu. Bula bula beni mi buldunuz? Binbaşı biraz sertçe, ne demek bula bula seni bulmak Ali Emmi? Dediyse de Ali Emmi aldırmadan cevap verdi. Ne demek olacak hay herif? Ben bir garip ümmüyüm. Topal Salim'in kahvede bilem iki lafı bir araya getiremem. Varıp da koca mecliste mi konuşacaksın? Hem de harp darp üzerine, devlet millet üzerine ha? Neredeyse zevklenecek adam mı bulamadın diyeceğim. Üstelik bir de yaş yetmiş, iş bitmiş. Binbaşı bıyıklarını dişleyip duruyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Mırıldandı. Ama Ali Emmi, senin bunca emeğin geçti bu işte. Bu kadar çalıştın, bir sürü tehlikeyi göze aldın. Binbaşı Ali Emmi'nin gözündeki bütün ciddiyetini kaybetmişti. Kak ülen sende, Çolak Salih benden çok çalıştı. Maksadınız mükafat dağıtmaksa ona gidin, benden önce. Yoksa siz her dediğinize eyvallah deyip susacak adam mı ararsınız? Muradınız buysa da yanlış kapı çaldın oğul. Hem sen bana de bakayım, neye reis beye başvurmazsınız? Ali Emmi bunu binbaşı itiraza kalkışırken sormuştu. Seni ne kadar sevdiğimizi bilemedin, bu bir. İkincisi de içinde bulunduğumuz hali hiç anlamıyorsun. Dahası da var ya, neyse. Ali Emmi yakasını bırakmadı. Beni severseniz ben de sevinirim oğlum ama o başka iş. Sen bana şu dahası ne anlatsan pek iyi eden. Neymiş o dahası bakalım?